Ayrım 6. Sayfa 61. Ortada dolananlardan hiçbirini tanımıyordu. Odadan çıkan bir bayan gülerek Mustafa'lara yaklaşırken elini kendisine de uzatınca kurtulur gibi oldu şaşkınlığından. Nevizade de meyhanede birlikte oldukları avukat Nazan'dı. Avukat Şakir'in karısı. Şakir de göründü biraz sonra. Önlerine düşüp aldıkları yandaki genişçe odada da koltuklara, kanepelere oturmuş, kimilerinin elinde içki kadehleri, aralarında çene çalarken dönüp Mustafa'larla selamlaşan, Nahit'in tanımadığı kadınlı erkekli birileri vardı gene. Şakir Doktor Nahit ağabeyimiz deyince kalkıp saygıyla elini sıkan kişiler bir koltuğa buyur ettiler hemen. Oturdu doktor. Tanıtmak için söylenen adları duymamıştı bile. Fikret abiyi almaya gitmişlerdi. Böyle bir düzenlemeden bilgisi yokmuş onun. Sürpriz yapılacakmış. Eğlenceli bir gecenin beklentisi vardı. Yaklaşıp elindeki sulandırılmış rakı kadehini gülerek uzatan Şakir'den alıp ağırdan yudumlamaya başladı içkisini. Biraz sonra kendi havasına döndü herkes. Sıkça zil sesinden sonra yeni konukların gelmesiyle kalabalık arttı. Kalkanlar, oturanlar, masadan içki yenileyip salonda, odada üçer beşer toplanıp söyleşenlerle uğultu bastı birden. Sonunda merdivenlerden koşturarak inen delikanlılardan biri yukarıda pencereden görmüş olmalıydı. Geldiler diye seslenerek kapıya koşunca odadakiler de ellerinde içkilerle dışarı çıktılar. Mustafa dönüp bakınca kalktı doktor da, salona geçtiler birlikte. Papuçluk girişindeki kapı açıldı, demin merdivenlerden koşturan delikanlı, ak saçlı, çelimsiz, esmer, az kamburlaşmış, yaşlı birini saygıyla geri geri çekilerek buyur edip salona aldı. ''Hoş geldiniz Fikret abi'' diye atıldı Suat, ''sağ olun bizi onurlandırdınız'' dedi. Fikret abi de bir şeyler dedi ya, pek duyulmadı, titrek, alt perdedendi sesi. 80'inin epey üstünde görünüyordu. Ameliyatı iyi atlatmıştı, kalbi sağlamdı demek. Yaşını soranlara, size ne benim yaşımdan dermiş. Ardından kadınlı erkekli birileri daha girmişti içeri. Biraz geç çıkarsa da anımsadı yüzünü. Esme'ydi gelenlerden biri. Suat'ı köşeye çekip sinsi gülücükle fiskosa başlamıştı hemen. Gülmesini de biliyormuş demek kız. O gece soburtmasının bir nedeni vardı demek. Fikret abiyi götürüp salonun üst başında doktorun ancak şimdi gözüne çarpan, özel yerleştirildiği belli büyük berjer koltuğa oturttular. Kadınla erkekli kuşatmışlardı hemen, içine sıkıntı bastı doktorun. Çevresinde onu seven birkaç kişi varsa onlar koparmış olmalıydı bu yaygarayı. Elinde içkisiyle dönüp odaya yürüdü, boşalmış koltuklardan birine oturdu. Açık kapıdan adamın yaşlı titrek sesi gelmeye başlamıştı. Bir şeyler diyordu ya, piyasa alaturkasına değiştirilen kasetteki müziğin arasında pek anlaşılmıyordu gene. Gülüşmeler, alkışlar duyuldu. Bir kadın konuşuyordu şimdi. Esme miydi? Esme niye olsundu bu kadar kadın varken? Nazan da değildi. Demin şu koltukta ayak ayak üstüne atmış oturan, tanıtmışlardı ya, tarih öğretmeniymiş. Adını anımsamıyordu. Güleç yüzlü kadın olabilirdi. Sesi onu okşuyordu. Uzun, mutlu yıllar diliyordu Fikret abiye. Dileğe katılan kadınla erkekli çeşitli seslerle anlaşılmaz oldu konuşmalar. Sağlığa kaldırılan kadehlerin çın çınları duyuluyordu. Doktor da bir yudum aldı içkisinden. Konuşmalar kesilince başlayan çanak çatal tıkırtılarının ardından ellerinde yiyecek dolu tabaklarla birer ikişer odaya gelmeye başlamışlardı. Acıkmıştı o da, yiyecek masasına saldırı bitsin, ona da bir şeyler kalırdı nasıl olsa. Kalkıp yürüdü salona. O tatsız piyasa alaturkası daha da yükselip ağır basmıştı salonda. Yabancılaşmış duyumsadı kendini birden. Belliydi işte, benimsediği doğru dürüst bir müzik anlayışı yoktu şu koca topluluğun. Dinlediklerinin ayrımında bile değildiler belki. Hele bir Kürtçe ya da Ermenice kaset koyulsun, nasıl ayrımına varırlardı hiç kaçırmadan. Duvara yaslı uzun yemek masasının üstü de doluydu daha, çevresi de. Odaya dönecekti ki avukat Nazan yaklaştı gülerek. ''Size de bir tabak yapalım mı? Nasıl şeyler isterdiniz?'' ''Sağ olun'' dedi. ''Acelem yok. Biraz açılsın alırım.'' Gülerek masayı gösterip ekledi. ''Bitecek gibi görünmüyor.'' ''Yok canım'' dedi Nazan. ''Aşağıda iki aşçı çalışıyor mutfakta. Daha sıcaklar gelmedi. Bizim reklamcı bir işe el attı mı tamamdır.'' Birden aklına düştü Doktor Nahit'in. Gideri nasıl karşılanmıştı bu törenin? Herkesten bir para topladılarsa avukat Mustafa da onun adına ödemiş olmalıydı. Hesabına yazardı. Salonun öte başındaki koltuğunda önüne çekilmiş bir küçük masadaki tabaktan titrek elindeki çatalla bir şeyler yiyen, çevresi seyrelmiş Fikret abiye ilişti gözü. "Gelin sizi Fikret abiyle tanıştırayım." Avukat Mustafa'ydı. "Oturursanız size de kendime de bir şeyler alır gelirim masaya. Birlikte yer çene çalarız." Pek çene çalınacak biri değildi Fikret abi. Sol kulağı hemen de hiç duymuyordu. Avukat Mustafa Doktor Nait'i tanıştırırken sağ kulağına eğilip bağırır gibi verdi adını. Başını sallayıp elini doktora uzattı. Tokalaşırken güç duyulacak bir sesle "Sevindim Nait Bey" dedi. "Mustafa söylemişti Türkiye'ye döndüğünüzü. Çok eskilerden duymuşluğum var sizi." Gülümseyerek başını sallayıp "Ben de sevindim efendim" dedi doktor. "Daha nice yıllara." Pek bağırarak söylemediği için duymamış mıydı ne? Bir şey demedi Fikret abi. Gülümsüyor gibi bakıp yemeğine döndü. Gittiklerinde yanında söyleşen bir iki kişiden Mustafa ile birlikte ayrılıp Doktor Nahit'le bırakmışlardı Fikret abiyi. Kırışıklar arasında sönük de olsa ışıldayan kara gözleri, seyrelmiş ak saçları, iyice açılmış alnından boğazına tüm yüzünü benek benek karaltıyla gölgelemiş, yaşlılık çilleriyle şurada yemeğini dalgın düşünceli çiğneyip duran kamburum sanımın niye böylesi bir sevgi, saygıyla kuşatıldığı gene takıldı kafasına doktorun. Mustafa dolu tabaklarla geldiğinde titrek eliyle yemeğini bitirme uğraşındaki Fikret abiyi tedirgin etmeden söze nasıl, nereden girmesi gerek diye düşünüyordu Doktor Nahit. Gözü de ellerinde dolu tabaklarla gezinerek söyleşen salondakilerdeydi. Mustafa'nın masaya koyduğu tabağına baktı, diyetine uygundu, yiyebileceği şeylerdi. Gerçekten anlayışlı, iyi biriydi bu avukat Mustafa. Konuşmak için Mustafa'nın gelişini beklemiş gibi dönüp baktı Fikret abi. "Artık dışarılara gitmek yok değil mi Nafiz Bey?" dedi. Nafiz de nereden çıkmıştı? Mustafa düzeltti gülerek. "Nafiz değil, Nahit, Fikret abi." "Bağışlayın." Daha bir şeyler demesine bırakmadan, "Yok, gitmem inşallah," dedi doktor. "Burada bitireceğiz artık." Fikret abi söze girecek gibi başını sallamaya başlamıştı ki, "Doktorluğu bırakıp yazarlığa başladı doktor abimiz," diye avukat Mustafa aldı hemen. "Burada roman yazıyor."
"Roman mı?"
Ne küçümseme vardı bu soruşta ne merak. Ağzından öylece çıkmış bir sözcüktü. "Güven" diye bir roman çıktı.
"Ha, söyledi Suatlar," dedi Fikret abi. "TKP'nin eskilerinden söz ediyormuş. Eskiler moda mı oluyor nedir?"
Gülüyordu Mustafa ile doktor da gülmeye başladılar. "Şimdi o Güven romanını Nahit abimiz tamamlayacak. Sonraki günleri de o yaşadı."
Başını ağırdan sallayarak dinliyordu ya, pek bir şey söylemediği belliydi bu sözlerin Fikret abiye.
"Öyle bir savım yok Mustafa'cığım," dedi Doktor Nait. "Çok yaydın bu işi sen."
Sinsice güldü Mustafa.
"Özellikle yapıyorum abi. Boynunuza borç olsun da yazın diye."
"Başlamadık bile daha. Ne çıkacağı nereden belli?"
"Esme de sözünü ediyordu."
Fikret abiye dikmişlerdi gözlerini.
"O roman bitmiyormuş da bitirmek mi istemiyormuş, o da ne? Birilerini sordu bana. Hiç duymadığım adlar."
Mustafa'ya baktı doktor. O da yadırgamış olmalıydı olayı. Gülümsedi Mustafa.
"Nahit abiyle konuşurken duymuştu, odur," dedi. "O da özenir yazmaya ya, bu iş başka."
İkircikli bir duralamadan sonra masadaki iyice sulandırılmış rakısına uzandı Fikret abi. Bir tedirginlik çökmüştü üstüne Doktor Nahit'in. Niye olmasındı? Romana sıvanmıştı kız belki de. Ne biliyordu da ne yazacaktı?
"İyi," demişti Mustafa, "bu iş başkaydı. Yazsındı bakalım, yarışma olurdu, kötü müydü? O kızla mı yarışacaktı? Başkaları da çıkacaktı belki. Onun yapmak istediğini başkaları niye yapmasındı?"
Bir sıkıntı düğümlenmişti içinde. Bu roman işini açıklaması iyi olmamıştı belki de. Tabağına eğildi, salatadan, peynirden atıştırmaya başladı. Merdivenlerden koşturur gibi yukarı kata çıkan Esme'ye takıldı gözleri. Çağırıp sorsa mıydı Fikret abi de buradayken?
Ne soracaktı? "Sen roman yazıyormuşsun mu?" diyecekti. "Sana ne benim romanımdan," derseydi bir de kız. Yere bakan dangıl dungulun biriydi. Der mi derdi. Daha kötüsü de beklenirdi o sinsi karıdan. "Senin becereceğin şey değil Bay Doktor. Hastalarına bak sen," deseydi bir de. Verirdi yanıtını o da. "Bıktım senin gibi dangalakları sağlığa kavuşturmaktan," diye yapıştırırdı hemen. Ya kız da kalkıp kendi kendine kavga çıkarıyordu durduk yerde. Böyle böyle mi romancı olunuyordu? Koşul muydu geçmiş olması, kurup olabilirliğine inandığı şeyleri yazacaktı romanda da. İşler pek kötü sayılmazdı demek. Bir başladı mı giderdi böyle. Elinde makinesiyle bir genç kadın yaklaştı. İzin verirse birlikte fotoğraf çektirmek istiyordu Fikret abiyle.
Makineyi Mustafa aldı. Kadın eğilip sırtından Fikret abinin boynuna doladı kollarını. Flaş parlayınca başkaları da çıktı ortaya ellerinde fotoğraf makineleriyle. Kiminde Doktor Naid'in de bulunduğu toplu bir sürü resim çekildi bir kaynaşma içinde. Varlığını yeniden anımsamışlar gibi çevresini gene birileri almıştı Fikret abinin. Doktor elinde tabağıyla dışlanmış duruyordu ki Suat yaklaştı gülerek. ''Size biraz mantarlı tavuk alayım mı ağabey? Nefis sosu.'' ''Sağ ol.'' dedi. ''Geceleri yemiyorum. Aldıklarım yetti.'' ''Roman nasıl gidiyor?'' Duralayıp gülümsedi. ''Nasıl gitsin?'' dedi. ''Yola çıkamadı ki.'' Esme daha önce bitirecek filan gibi eklese miydi? Kalmadı. İnceden saz benizli bir genç kız kolundan tutulup koluğuna iyidir gibi bir şeyler söyledi. Suat'ın izninizle demesiyle merdivenlere yürüdüler. Çevresine bakınmaya başladı. Son peynir parçasını da alıp boş tabağı yandaki masaya bırakırken ''Doktor Bey'' diyen ince yorgun bir seslenişle döndü. Evet, Fikret abiydi. Başıyla da gel yapıyordu Doktor Nahide. Biri kız, biri erkek, iki genç vardı yanında. Yaklaşınca uzanıp el sıkışırlarken adlarını da söyledi gençler ya, gözü kulağı Fikret abi de olduğu için duymamış gibi oldu. İnceden almıştı Fikret abi. İkisi de yeni doktormuş bu gençlerin. Evlenmişler. Almanya'ya gideceklermiş uzmanlık içinde. Gerisini dinlemek bile gelmiyordu içinden. O yorgun sesinden umulmayacak bir canlılıkla bir şeyler daha söyledi Fikret abi. Hangi alanda uzmanlık? Dermatoloji diyorlar. Biz pediatri dedik, gideceğimiz hastanelerde doluymuş. Kız konuşuyordu, oğlan sessizdi. Hangi kent? İki olasılık var. Köln, bir de Berlin. İyi dedi Doktor Nahit. Nesi desin de başka? Tek sözcük bile söylemek gelmiyordu içinden. Tanıdığı birileri var mıydı yardımcı olacak oralarda? Oydu sordukları. Doktorluğu bırakalı çok olduğu için koptuğunu söyledi o çevrelerden. O kentlerle de pek bağı olmamıştı. Gençlerin bir iki sorusuna daha kısa, neredeyse umut kırıcı yanıtlar verince, soğumaya yüz tutan bir kısa sessizlikten sonra birilerinin el etmesiyle ayrıldı gençler. Fikret abiyle yan yana kaldılar. Küsmüş müydü adam ne? Sessiz, dalgın duruyordu. Çok güç dedi Doktor Nahit, konuşmayı açmak için zorlar gibi. Dönüp doktora baktı Fikret abi, ne dediğini sorar gibi. Çocukların işi diyordum. Bağırır gibi söylemişti duyurabilmek için. Dalgın ağır döndü önüne Fikret abi. Hangi gün güç olmadı ki dedi. Bizim için çok mu kolaydı? Kısa sessizliği gene kendi bozdu. Geçiyor işte. Geçiyordu evet. Boynumuzu büküp sineye çekmekten başka ne geliyordu ki elimizden? Bu da onu diyordu. İyi olmuştu, Fikret abiyle tam sırasıydı konuşmanın. Herkes kendi havasındaydı. Baş başa gibiydiler salonda. ''Bağışlayın Fikret Bey'' dedi. ''Sosyal sigortalardan emekliydiniz sanırım. Asıl çalışma alanınız?'' ''Buralarda değildim uzun yıllar, biliyorsunuz. Tam tanıyamadık ülkeyi. Yaşlılık da var. Çoğu şeyi de unutuyor insan.'' Yüksek sesle tek tek bastırır gibi söylemişti. Sinsi bir gülücük dolandı dönüp bakan Fikret abinin gözlerinde. ''Çalışmadığımız alan mı kaldı ki?'' dedi. ''Evet, unutuyor insan.'' Doktor Nahit de gülümsedi. ''Ben Rüşdi'ye 2'den ayrıldım.'' diye aldı gene Fikret abi. ''Ortaokulu, yani o günlerin girip çıkmadığım iş de yok. Uçak atölyesine girdim Eskişehir'de. Askerliğimde de oradaydım. Boyacılık yaptım, odunculuk, kömürcülük yaptım. Sebze meyve halinde çalıştım, eczacı kalfalığı yaptım. Boya fabrikasında çalıştım. Hanya'yı, Konya'yı asıl orada öğrendim.'' Ağır ağır anımsadıkça kendisiyle alay ediyor gibi anlatıyordu titrek ince sesiyle. ''Belleğiniz iyi görünüyor, yakınmayın.'' İçinde kıvılcımlı gülücükler dolanan, kıyıları kırışmış gözlerini Doktor Nait'e çevirdi Fikret abi. ''Yakındığım yok da.'' dedi. ''Eczanede kömür kantarıyla ilaçları nasıl tarttığıma takılıyor kafam bazı.'' Güldü doktor. Fikret abi de gülüyordu. Dünyayı gizlice alaya alan bir oyun içinde cin gibi bakıyordu adam. Zeki biriydi belli ki, sıcak yürekli biriydi. Böylesine sevilir miydi yoksa? ''Emekliliği mi diyordunuz?'' dedi ağırdan. ''Diskten emekli olduk sonunda. Kimya işte çalıştım 16 yıl, örgütlenmede.'' Sustu gene, evini, ailesini, çoluk çocuğunu sorsam mı diye düşündü bir ara. Vazgeçti, sorguya çekmek olacaktı adamı. Gerisi de Mustafa'lardan filan da öğrenirdi. Oturup uzun uzun konuşsa iyi olurdu bu adamla. Niye ondan bundan öğrensin de? Epey bir şeyler vardı bu adamda belli ki. O görkemli sesiyle ruhi su başlayınca şaşaladı birden. Nereden çıkmıştı bu şimdi? Böyleydi bizde işler. Bu da var diyorlardı bizde. Eline sağlıktı kim koyduysa. Almanya'da tıklım tıklım bir salonda Ruhi Sudan acı bir mutlulukla dinlemişti bu bir yandan bir yandan diyen Karaca Oğlan türküsünü. Birden büyük bir şangırtıyla yerinden sıçrar gibi irkildi herkes. Temiz bardaklar tabaklarla dolu koca bir tepsiyle ayağı sürçüp merdivenin son basamağına kapaklanmış zayıftan ince bıyıklı esmer bir oğlana dikildi gözler. Yardıma koşup el uzatanlara kalmadan hemen dikelip bardak tabak kırıklarını tepsiye toplamaya başladı oğlan. İlgilenenlere bir şey diyemiyor, başını yerden kaldıramıyordu utancından. Kızlı oğlanlı birileri üşüşmüş yerlerde cam kırıklarını aranıyorlardı. Kürtten garson bu kadar oluyor diyerek kulağına fısıldar gibi eğilmişti. Adama baktı Doktor Nahit. Bir duralamadan sonra çıkardı, eczacı Kerim'di. Nasılsınız doktor abi diyordu gülümseyerek. Sağ olun dedi doktor. Almanya'daki Kürt garsonları görün de bakın oluyor mu olmuyor mu Kürtten garson. Aman abi dedi Kerim. Kebapçı garsonudur onlar. Bunları da kebapçıdan aldı bizim reklamcı ucuz diye. İyi, ucuza gelecek. Bir kahkaha attı, doktor da gülüyordu. Roman nasıl gidiyor? İkide bir karşısına çıkan bu soru iyice canını sıkmaya başlamıştı. Yazmıyorum, vazgeçtim. Niye? Gerçekten kaygılı bir tonu vardı sesinin. Bilmem dedi doktor, üşeniyorum. Bu yaştan sonra yazacağım da ne olacak? Alaycı bir gülümsemeyle bakıyordu eczacı Kerim. İlle de gençler mi yapacak bu işi dedi. Onlar hiç kalkışmasın, ne biliyorlar ki ne yazacaklar? Güven'i okudun mu? Nerede vakit abi? 1500 sayfa mı neymiş bu okudu en son? Yanlarına yaklaşan Esme'yi gösteriyordu eczacı Kerim. Nasıl buldun? Merhaba dedi Esme, soruyu anlamamıştı. Neyi buldum dedi. Güven'i okumuşsun diyor. Ha okudum dedi. Bilmem yeni bitirdim daha. Düşünüyorum. Sizinle konuşayım diyordum ben de. Konuşalım. Romanı yazmaktan vazgeçmiş doktor abimiz. Öyle diyor dedi eczacı Kerim. Yüzünde saklamaya çalıştığı bir şeyler gezindi sanki Esme'nin. Doktora öyle geldi. Bir duraksamadan sonra gözlerini dikti Esme. Niye? Dedi bastırarak. Toparlandı doktor. Daha kesin bir şey yok dedi. Düşünüyorum ben de. Ne bileyim yaşlandık. Romanı yazan da sizin yaşta. Siz yazsanıza. Çok isterim. Bilmem becerebilir miyim? Beceremezsin demek geldi içinden doktorum. Bilmem becerebilir miyim derken yayılıveren ağzında dilinin altındaki bakla görünüvermişti işte. Romanı yazmaktan vazgeçtiğini duyunca sinsi bir sevincin gölgesi gezinmişti yüzünde. Bunu anlamayacak kadar aptal mıydı doktor? Doğruydu, usulca ayrılıp içeri odaya geçen eczacı Kerim'in dediği, kendini önemli biri sandığı her yanından akan bu kız ne biliyordu da ne yazacaktı? Kolay değil karar vermek dedi doktor. İyi bir ön çalışma yapmak gerekiyor. Seher'in Turgut'un ne olduğunu araştırıyorum. Bilene rastlamadım daha. Sinsi bir gülücük takıldı Esme'nin dudak kıvrımına. Onun peşine mi düştünüz dedi. Soru daha da alaycı yapmıştı gülücüğü. Sinirlenmeme çabasıyla gülümsedi doktor da. Evet dedi, onun peşine düştüm. Vedat Bey'e de sordum, o da bilmiyor. Ne olduklarını Seher'le Turgut'un. Roman bitince ayrılmış, bir daha da görmemiş.
Vedat Bey mi?
Evet Vedat Bey, Vedat Türkali.
Anımsadı Esme. Ha söylemiştiniz dedi. Bir duralamadan sonra Seher'le Turgut'u almanız koşul mu ille de dedi. Aşk romanı diyordunuz o gece.
Biraz şaşırdı doktor. Nevizade'de birlikte oldukları geceyi diyordu kız. Evet aşk romanı demişti, kız unutmamıştı demek. Yok öyle bir koşul ama dedi. Konu bana çekici geldi, romanı sevdim. Öğrenmek istediğim dönemi sergileyip bir yere getiriyor. Sürdürüp sonrasını siz anlatın diyor roman.
Biraz kıstığı gözlerini üstüne dikmiş kıza bakıp duraladı. Daha sonraki dönemde de devrimci eylem çizgisini Seher'le Turgut çizmişlerdir gibi geldi bana. Sürdüreceksem önce o çizgiyi saptamak gerek. Aslında roman da bir kurnazlıkla söylüyor onu sonunda. Aşk romanı derken o iki devrimcinin aşklarını düşünüyorum. Sonlarının hiç de iyiye gitmediğini sandığından söz etsin miydi, etmesin miydi derken güldü Esme. Doktorun tüm söyledikleri aptallığa dönüvermişti sanki bu gülücükle. Kızacak oldu doktor, kırılmış gibi oldu. Bağışlayın ama dedi Esme, ben hiç de öyle almadım o Seher'le Turgut öyküsünü.
Nasıl aldınız ya?
Belli etmemeye çalıştığı bir kızgınlık vardı sesinde doktorun.
Bilmem, tam karar vermedim daha, onların öyküsü bitmiş gibi geldi bana.
Aynı karanlığı mı yaşayacaklar? Sonraki dönem de öyleymiş çünkü duyduğumuz. Aynı acılı karanlığın yinelenmesi yani. Kahramanlık dizisi. Yazılmaya değer mi?
Yakın dönem, bugünlerden söz edecekseniz o kadar ayrı ki koşullar, onları, Turgutları, Seherleri almanın ne gereği var? Biliyorum, bugün de o yolda kavga yürütenler var diyeceksiniz. Dağda, kentte, bam bum gidiyorlar. Yakınlık duyuyor musunuz onlara?
Ben duymuyorum.
Kafası karışır gibi olmuştu doktorun, gözlerini kısmış yeşil yeşil bakan kıza karşı mı çıksın, doğrusun mu desin, kızsın mı bilemeden kalmıştı. Aynı kişilerden mi söz ediyorlardı ki? O daha kötülerini, çürüyüp çirkefleşenleri biliyordu, onları mı yazacaktı yani, toparlandı. Romandaki Seher'e, Turgut'a yakınlık duydunuz mu dedi.
Duydum.
Önemsememiş gibi söylemişti, hemen gene alıp sürdürdü Esme. Yakınlık duymaktan ne anlıyorsunuz bilmiyorum dedi. Söz gelimi Necla'yı daha yakın buldum.
Hiçbir şey demeden bakıyordu Doktor Nahit. Ya kızıyordu aslında, Necla'yı yakın bulmasının hangi yanına almalıydı?
Pat diye lezbiyen misin diye sorayım diye geçirdi içinden. Kız duyumsamıştı sanki.
Kadınlara düşkünlüğüm olduğunu sanmayın dedi bir gülümsemeyle. Erkeği severim.
Bilgiç, oldukça da yırtık bir kız bu diye düşündü. Görüşelim bu konuları dedi. Sizin de roman yazmak tasarınız olduğunu duymuştum. Konuşacağımız epey şey olmalı.
Şaşırmış gibiydi Esme.
Kimden duydunuz dedi.
Bir ara konuşulurken sözü geçti ya, pek anımsamıyorum. Neredeydi?
Gözlerini kısıp dikmiş bakışından belliydi, pek inanmadı. Tam alıyordu ki.
Sizi aşağıdan istiyorlar diye yaklaştı ortada dönen garsonlardan biri.
İzninizle dedi Esme, mutfakta işim var, meyve salatası yapacağım, söz verdim. İsterseniz konuşuruz bu konuyu bir gün.
İsterim dedi Doktor Nahit, ararsanız sevinirim.
Ararım dedi Esme, telefonunuz var bizde sanırım, olmazsa Mustafa abiden alırım ben. Esme koşturur gibi gidince gülecek oldu. Birbirinden epey uzak, ne çok şeye bir anda saldırıp karma karışık edivermişti kız. Meyve salatasını neye benzetecekti bakalım? Boyunu aşan sorunları bir iki tümcede çözdüğünü sanmasına kızgınlık duysa da, sağı solu kollamadan düşündüğünü söyleyiveren bu kıza eskisi kadar soğuk bakmadığının ayrımına varınca şaşırdı gibi. Dışarılardan da biliyordu, çoğu böyleydi bu yeni yetmelerin. Oturup konuşmak iyi olacaktı bu kızla, ne havalar çalacaktı kim bilir. Türkiye'deki tarihsel aşamaları doğru dürüst kavramadan sosyal politik roman yazacaktı. Öyle bir şey dememişti ki kız. Roman yazacağım bile dememişti ya, sosyal politik roman sözünü de hiç etmemişti. Okudukları aynı roman üzerine ayrı şeyler duyuyor, ayrı şeyler düşünüyordu. Olamaz mıydı? Sosyal politik bir roman yazmak kendi sorunuydu. Roman yazmaya kalkışı diyelim, ona uymak zorunda mıydı kız? Başka yol tutturması onun için de iyi değil miydi? Ayrı yollara düşeceklerdi, kıskanacak bir durum da olmayacaktı yani. Daha neler, bir zibidi kızı mı kıskanacaktı? Öyle olacak diye bir küçük kuşku dolansa içinde hiç girmezdi bu işe. Başlamıştı işte uyduruk tören. Merdivenlerde bir devinimle üstünde kırmızı tek mum olan kocaman bir pasta getirip salondaki masaya koydular. Yaş pastasıydı Fikret abinin. Koltuklayıp kaldırdılar Fikret abiyi. Masaya getirip mumu üflettiler, pastayı kestirdiler. Alkışladılar gürültüyle. Pastadan ilk parçayı bir genç kıza vermesini de alkışladılar. Torunuymuş. Yaşlıca bir kadın atıldı ortaya, konuşmaya başladı. Yıllarca birlikte çalışmışlar kimya işteki örgütlenmede. Bol bol övdü Fikret abiyi o ağır koşullarda yaptıkları için. Bir alkış daha koptu. Fikret abi de bir şeyler söylemeye çalıştı ya, heyecandan titrek kısılmış sesiyle ancak yöresindekilere duyurabildi. Duyan duymayan alkışladı onu da, pastayı kesip dağıttılar. Aşağıdan tepsilerde gelen meyve salatalarını görünce merakla bekledi doktor. Meyveleri örten bol krem şantiyi görünce iyisine gitmedi. Kremaya batmış bir iki üzüm tanesiyle mandalina parçası alıp bıraktı tabağı. Bir canlılık gelmişti toplantıya. Nazım'dan şiirler okundu. Bağlama çalan bir gençle çevresine toplanan birileri türkülere başlayınca içindeki sıkıntı aralandı sanki doktorun. Tam istediği değilse de, bağlama iyi değildi, türküler iyi seçilmemişti, pek de iyi söyleyemiyorlardı. Bir açılmaydı gene de. Epey içilmişti. Geç saate kadar sürdü içkinin de getirdiği sululuğa varmayan bu canlılık. Fikret abi ayrılmak için izin isteyince avukat Mustafa'larla doktor da kalktı. Yaşlılar ayrılıp toplantıyı, evi gençlere bırakıyorlardı. Ayrılırken gözleri Esme'yi aradı doktorun. Yoktu ortalarda. Reklamcı Suat da yoktu. Yan yana yukarı kata çıkarlarken gördüğünü anımsadı bir ara. Esme'ye meyve salatası böyle yapılmaz deseydi nasıl da keyifli bitirmiş olacaktı bu geceyi.
İyi oldu değil mi abi?
Mustafa'nın arabasındaydılar. Evet, iyi oldu dedi. Mustafa'nın pek az konuşan karısı o düşüncede olmadığını, aman ne çok içtiler diye tiksinir gibi omurdanarak belli etti. İçkiye karşı oluşundan içkili yerlere pek götürmüyordu karısını Mustafa. Sessizce gülümseyip Fikret abiyle ilgili bir şeyler anlatmaya koyuldu. Doktor pek dinlemiyordu. Artık çoğu bildiği şeylerdi söylediği. Soru sormak da gelmiyordu içinden. Onun kafasına Esme takılmıştı. Telefon numarasını versin diyecekti Mustafa'ya. Vazgeçti kadının yanında söylemekten. Kadınlar belli olmazdı. Bakarsın bir anlam çıkarırlardı bundan. Ne anlam çıkaracaklardı ki bu yaşlı adamın 20'lerindeki kıza telefonunu vermesinden? Çıkarsalar ne olacaktı? Ne mi olacaktı? Hiçbir şey olmasa da takılmak hoşa gitmiyor değildi hani. Gülümsedi. Eve gelince yorgundu. Ne sıcak emgelerle kurmaya çalıştıkları kızın abuk sabuk bir iki sözüyle çerden çöpten bir yapıymış gibi yıkıldı yıkılacak sallanıp duruyordu içinde. Bundandı sanki yorgunluğu. Seher'le Turgut'u çağın gerisinde kalmış sayıyordu kız. Bitmişmiş onların işleri. Romanda anlatılmaya değer bir yanları da yokmuş artık. Tam öyle mi demişti? Nasıl demişti ya? Soyunup dökünüp gözleri kapandı kapanacak yatağa attı kendini. Uyku bastırmıştı iyice.